Tekrar merhaba, herkes buradaysa hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Bu sabah ilk yayında kavram kargaşası üzerine konuştuk ve sadece kavramların unutturulmaya çalışılması değil, bir yandan da aslında içlerinin yeniden doldurularak, gerçek anlamlarından saptırılarak topluma zorla kabul ettirilmeye çalışılmasının ne anlama geldiğini, nasıl bir kötülük yaratacağını konuştuk. Vermeye çalıştığım örnek olay Sağlık Bakanı'nın dün yaptığı açıklama, yani ulusal çıkar hatırlatması, vaka sayısıyla hasta sayısı arasındaki ayrımın böyle hatırlatılmasıydı. O yayın şu anda Ünsal.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Gazeteleri konuşacağız şimdi. Aşağıdan 3 noktanın yanındaki yayını paylaş tuşunu tıklayacak Periskop izleyicileri. Ben de aynı şeyi sosyal medya üzerinden yapacağım ve herkesi çağıracağım. Gelin konuşalım. Bugün gazetelerde ne var ne yok onlara bir bakalım diye. Tabii gazetelere geçmeden önce önemli bir gelişme var. Onu önce duyuracağız. Aslında önemli birkaç gelişme var. Bir tanesi 20 HDP'linin daha sonra 19 kişi daha gözaltına alınmıştı. Onlardan ilk gözaltına alınan grup, ki biliyorsunuz 4 gün daha gözaltı süreleri uzatılmıştı. Onlardan bir grubu serbest bırakıldı. Aralarında Sırrı Süreyya Önder de var. Serbest bırakıldı ama Ayhan Bilge'nin de aralarında olduğu 17 HDP'linin tutuklanmasına karar verildi. Bu arada tesadüfe bakın ki tutuklama kararı verildi, Kars Belediyesi'ne kayyum atandı. Nasıl? Bu burada öngördüğümüz bir şeydi, biliyorsunuz. Yani bunu bilmek için, düşünebilmek için çok zeki olmaya falan da gerek yok zaten. Hani ulan biz nasıl düşündük bunu demek istemiyorum. Tam tersine bu. İkinci bir şey var ama onun için müsaade ederseniz bir parça biz bunu konuşmuştuk diyelim. Çünkü İçişleri Bakanlığı 81 ile bir genelge yolladı. 81 il valiliğine ve dedi ki bugünden itibaren, yani 2 Ekim 2020 tarihinden itibaren sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek bütün etkinlikler 1 Aralık tarihine kadar ertelendi. Sivil toplum kuruluşları da. Biz bunu bir 15 gün kadar önce hatırlıyorsanız konuştuk burada ve size bir tarih verdim ben. Dedim ki ayın 22'sinde, Eylül'ün 22'sinde Gaziantep'te Teknofest başlayacak. Yani dronlar uçacak ki dronların sahibi, insansız hava araçlarının sahibi, onları üreten firmanın sahibi, o teknolojiyi geliştiren, hakkını teslim edelim, gerçekten acayip işler yapıyorlar. O teknolojinin sahibi olan Cumhurbaşkanı'nın damadı Selçuk Bayraktar ve o gösteri dünya yıkılsa yapılacak o iş. Ondan sonrası kötü işte. Ondan sonrası tuhaf. Her şey olabilir, yani etkinliklerin yasaklanması da dahil. Bitti geçen hafta sonu. Tamam, zamanı geldi, her şey durdu. Şimdi ne yapılacak mesela? 1 Aralık'a kadar neler olacağını düşünelim. Sivil toplum kuruluşları 1 Aralık'a kadar ne kutlayacaklar? Ya da nasıl anmalara katılacaklar? Mesela 29 Ekim'le ilgili toplantılar yasak. Yasak. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 97. yıl dönümünü, yani devlet eliyle kutlanacak. Onlar izin verirse. Çünkü o dışarıda tutulmuş durumda. 10 Kasım. 10 Kasım'la ilgili yapılacak Atatürk anma toplantılarının tamamı, sivil toplumların bunlarla ilgili yapacağı bütün etkinlikler, hepsi yasaklandı. Gitti. Yani burada öyle demokrasi dışı bir tavır var ki bu şerefsiz koronavirüs 19 denilen virüs tarzı sadece bu işlere yarıyor. İşine gelmediği her şeyi yasaklayabiliyor iktidar. Nasıl? Şahane değil mi? Ve buna insanların, işte tam da ilk yayında konuştuğumuz gibi, bunlar yoktu ortada biz konuştuğumuzda. Tam da konuştuğumuz gibi aslında kavramın içi boşaltılıyor. Mesela virüsle mücadele, ulusal çıkar hatırlatması yapıyordu ya dün Sağlık Bakanı, Doktor Fahrettin Koca. Bak, ulusal çıkar bu işte. Birilerine göre ulusun bekası burada. Sivil toplum etkinliklerinin yasaklanmasında. Peki nasıl yapacağız abi bunu? Nasıl yapacağız? Sen kafana göre istediğini yasaklayacaksın, istediğine devam diyeceksin. Ondan sonra bunun adı demokrasi olacak. Yok öyle saçmalık ya. İstediğini yap. O kavramın içinin boşaltılmasına kimse müsaade etmeyecek. Bu demokrasi değil kardeşim. Böyle demokrasi olmaz. İşine geldiği zaman uyguladığın demokrasi olmaz. Öyle bir demokratlık yok. Hani burada konuşuyoruz ya işte. Yani Anayasa Mahkemesi'nden rahatsız oldu. Anayasa hatırlatıyor. Anayasa hatırlatıyor. İşte anayasal düzene, şuna buna, otoboka uygun değil diyor. Anayasa Mahkemesi'ne laf çakıyor. Değiştirilmeli tarzı deniyor. Cumhurbaşkanı diyor ki tabii ya, ben de varım diyor. Yani bunun anlamı şu: değiştirilecek meclis dün açıldıktan sonra. Eyvallah. Sonra işte ilk yayında dün sabah da sorduğum soru. Ya kardeşim, rahatsız olduğun Anayasa Mahkemesi üyelerinin hepsini sen atadın. Sen atadın tamamını. Yasası gereği atamasına ilişkin usuller gereği zaten 3'te 2'sini doğrudan sen seçiyorsun Cumhurbaşkanı olarak. Kalanını mecliste seçiliyor diyorsun. Çoğunluk senin. AKP ve MHP oyuyla seçiliyor. Ona rağmen, bak ona rağmen rahatsız. Niye? Yasa var ortada. Ya ne olur tek tek parça parça uğraşmayın. Gerçekten uğraşmayın. Böyle olmaz bu. Halk da anlamıyor böyle olduğu zaman. Deyin ki faşizme geçtik kardeşim. Düz, dost doğru faşizme geçtik. Ben şahsım istediğimi yapacağım, istemediğimi yapmayacağım. Bu kadar. Böyle olmaz ki bu iş. Ondan sonra insanlara deniliyor ki yok yok ya öyle alakası yok. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin değeri ve mükemmelliği zaman geçtikçe daha iyi anlaşılacak. Anladın mı zaman geçince? Anlaşılıyordur sanırım şu anda. Ben anladım şahsen. Bütün etkinlikler yasak. 81 il valiliğine genelge yolluyorsun, yasakladım diyorsun. Benim yapacağım işler bitti çünkü şu dakika itibariyle vallahi ekstra yapacağım bir şey yok. Zaten olsa da aman ne olacak ölümlü dünya ben yaparım. Sen kimsin? Ben karar veririm. Sen de eşek gibi kabul edersin. Söylemeye çalışılan bu. Sivil toplum örgütleri yok. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları. Kimler mesela kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları? Bir düşünün aklınıza hangileri geliyor sizin? Hadi YouTube'dan da açalım. Kimler mesela onlar? Kamu kurumu niteliğindeki dernekler, meslek kuruluşları. Allah Allah, meslek kuruluşları. Mesela Türk Tabipleri Birliği var mı? Ha işte onlar toplanmasın ya. Onlar toplanmasın. Gerek yok yani. Çok saçma. Çok saçma. Ne gerek var Türk Tabipleri Birliği'nin konuşmasına, toplanmasına, değil mi? Hazır Sağlık Bakanı yalanı söylemişken, İngiltere Ulaştırma Bakanı çıkıp hocam o zaman biz sağ ol canım biz almayalım. Biz Türkiye'yi kapattık. Bize turizm bölgesi olarak yok. Bunları kapatalım. Bak mesela Murat Bey'in hatırlattığı gibi barolar. Oysa daha dün Anayasa Mahkemesi'nden karar çıkarttın. Anayasa Mahkemesi çoklu baroya itirazını reddetti CHP'nin. Zaten kuramıyorsun ki 2000 tane imza toplayamıyorsun. Belli işte. Sahte imza bile çaksan olmuyor. Hiçbir şekilde yapamıyorsun. Çünkü saçma, saçma bu yapmaya çalıştın. Olmuyor, tutmuyor. İnsanlar sosyal medyada paylaşılıyor. Görmemiş olamazsınız. Eğer görmediyseniz de hala tesadüfen lütfen arayın bulun. 17 insanın tutukluluk kararı açıklanıyor. 3 kişinin de serbest bırakılma kararı. Denetimli serbestlikte. Ya avukatlarla araya polis konmuş ya. Ya kardeşim avukattan niye korkuyorsun sen? Niye korkuyorsun? Sen değil miydin? Hukukun öncelenmesi için bu avukatlara ihtiyacımız var. Bak bu yüzden bir baro daha kuralım diye aynı meslek örgütünün içinde. Niye önüne polis çekiyorsun? Artık bunların tamamı kavram kargaşasını falan geçti. İyi ki ilk yayını sabah bunu konuşmuşuz ya. İyi ki çünkü derdimiz hani şu ya. Biz önünden gideceğiz kardeşim gündemin. Gündeme takılırsak aynı bokun içinde debelenip duracağız. Gerek yok. Biz gündemimizi koyacağız ve biz oradan devam edeceğiz. İyi ki konuşmuşuz sabah. Tam da oldu işte. Ayhan Bilgen'i tutukluyorsun. Tutuklanma kararını alıyorsun. Kars Belediyesi'ne kayyum atanıyor. Allah Allah. Hepimiz de eşeğiz. Ne olduğunu hiç anlamıyoruz biz. Böyle boş boş bakıyoruz değil mi? 1 Ekim itibariyle sosyal medyada iş yapan bu şirketlere ilişkin düzenleme yerleştiriliyor. Ondan sonra sokak olduğu gibi sivil toplum örgütlerine, kamu kurumu derneklerine, meslek birliklerine kapatılıyor. Her şey, bütün etkinlikler. O arada da hop toparlanıyor HDP'liler. Niye? Sırrı Süreyya Önder'i serbest bırakıyor. Sen zannediyor musun ki Sırrı Süreyya Önder çıktıktan sonra ya bunlar beni gözaltına aldı sonra da yani bıraktılar ama çok şey sıkıntılı. Dur ya ben sesimi bir süre keseyim. Böyle mi diyecek? Bak Sırrı Süreyya Önder'in yaptığı açıklama zaten bu yapılanın ne kadar aptalca olduğunu gösteriyor. Çünkü Sırrı Süreyya Önder ifadesinde diyor ki ya kardeşim beni Ekim olaylarında 6 sene önce için gözaltına alıyorsunuz da lan ben o gün İçişleri Bakanı'nın yanındaydım Efkan Alan'ın. İçişleri Bakanı'nın yanındaydım ben onunla beraberdim. Beni niye alıyorsun gözaltına? Arada uzatılmış süresiyle birlikte 8 günlük gözaltı uyguluyorsun. Ya bu hukuk falan değil ki al sana hukuk kavramı içi bomboş. Ne istersen yap dolma olur mesela çok güzel içi hazır güzel oyulmuşken dolma olur güzel bir iç hazırlanırsa. Hatta böyle güney usulü Adana usulü hafif böyle sarımsaklı ekşili naneli falan çok şahane olur. Hukukun içi boşaltılmışken dolma yapalım. Ondan sonra çıkıp Devlet Bey diyor ki devletin bekası. Hangi beka Devlet Bey? Hangi beka? Hukuktan, demokrasiden sıyrılmış bir devletin bekası nasıl sağlanacak, bir anlatsanıza bana. Gazeteler ne var? Hiçbir bok yok gazetelerin içinde. Yani şunlar yaşanmışken gazeteler bu saatten sonra yazsa ne olur, yazmasa ne olur? Hakikaten kimin ne işine yarar? Bir düşünün. Ne işine yarar? Yani gazetelerde oturtulmuş insanlar ya anlatıyor, bir şeyler söylüyor falan filan. Yaşanan bu. Bakalım. Bakalım yine de görelim. Görelim kardeşim. Kim ne yapar, nasıl yazar, neler yazmış. Görelim. Hürriyet mesela. Hürriyet giderek takvimleşiyor. Ahmet Hakan'ın yaptığı bir gazetenin de kusura bakmayın ama Washington Post olacak hali yok. Gideceği yer belli işte. En fazla buraya gidecek. Manşeti bugün Paşinyan perişan. Aferin sana. Aferin, gazetecilik ilkeleri gerçekten ayakta tutuluyor sayende. Çok güzel olmuş. Bu mu yani? Goy goy yaparak mı? Azerbaycan'ın haklılığını böyle mi anlatacaksın sen? Dışarıdan insanları kaşıyacaksın. Paşinyan perişan oldu. Anlatmanın yolu bu değil ki. Koskoca Türkiye'de basının, medyanın amiral gemisi Hürriyet'in düştüğü hal budur. Vallahi takvimin bir tık üstü. O da hani tık tartışılır bu arada. Bu. Mutlu musunuz mesela? Hürriyet bu halde artık. Takvimden bir tık. Bakın size ilk yayında söyledim. Dedim ki bir haber okuyacağım size. Ve bunu gördüğünüz andan itibaren diyeceksiniz ki ya kardeşim hani nepotizm, eş dost akraba kayırmacılığı. Al sana kavramın içinin boşaltılmış hali. Dikkatli dinleyin lütfen. Seyhan Avşar'ın haberi. AKP'li babam sağ olsun haberin başlığı. Gençler işsiz ama AKP'li yöneticinin 3 çocuğuna kapılar açık. Üniversiteli, yüksek lisanslı ve kamu sınavlarında yüksek puan alan yüz binlerce gencin işsizlikle boğuştuğu Türkiye'de bazı gençler çok şanslı. Tesadüf. Onlardan üçü de eski AKP Diyarbakır İl Başkan Yardımcısı Mehmet Arzu'nun 3 çocuğu. Arzu'nun bir oğlu ve bir kızı TRT'de, diğer oğluysa Diyarbakır'da Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nde işe girdi. Nasıl? O kadar olsun be hocam. Mehmet Arzu şöyle savunuyor olayı. Benim çocuklarım üniversite mezunu, yeterliliği olan çocuklar. Düşük maaşla çalışıyorlar. Diyarbakır'daki oğlum Sur'da çalışıyor. Mimar bulamadılar, o pozisyon alındı. Bak Diyarbakır'da mimar bulunamadı. Yok. Yayını Diyarbakır'dan izleyen var mı? Kardeşim utanmanız lazım. Utanmanız lazım. Bir mimar çıkartamamışsınız. Diyarbakır'da demek ki gençlerden mimarlık okuyan yok. Onlar da mecburen gitmişler. Demişler ki Mehmet Arzu, abi ne olur senin şu olanı ver ya. Ya bak mimarsızlıktan kırılıyoruz ya. Mimar mimar diye herkes birbirini yırtıyor. Versin. Ya tamam hadi yani hiç de niyetim yoktu ama. O pozisyon o yüzden alındı. Ben halen AK Parti üyesiyim. O parti için ölüme de giderim. Neden? Siyaset ölüme gitme gerekçesi değil ki. Siyaset için ölüme gidilmemesi gerekiyor. Tam tersine siyaset ölümleri durdurmak için var. Uzlaşma sanatı. Toplum sözleşmesinin içinde o uzlaşmanın sağlanabilmesi için var siyaset dediğimiz kavram. Aksi takdirde nasıl insanlar siyasetteki idamları kınayabilir? Ben mesela nasıl kınayabilirim aksi takdirde? Demokrat partililerin idamını 60 darbesinden sonra nasıl yapabilirim bunu? Siyaset ölüm olmasın diye var zaten. Hatırlatma gerekçesi o değil beyefendinin. Yani ben 3 çocuğu soktum. Yalnız hocam benim üstüme de çok gelinirse bilinsin ki ben halen AK Partiliyim yani. Şşş. Bizi siyasete şikayet edenler AKP'li, bizler AK Partiliyiz demiş. İçimizdeki İrlandalılardan bahsediyor. Mustafa Hoca, Mustafa Denizli kulakları çınlasın öyle diyordu ya. İçimizdeki İrlandalılar. İyi de hocam bu içinizde geçireceğiniz bir mahalle arasında oynanan Japon kale maç değil ki. Devletin tamamından bahsediyoruz. Sizin çocuklar işe giriyor. Diyarbakır, bak koskoca Diyarbakır. Ya yok mu bir tane Diyarbakır'dan izleyen şu yayını? Yok mu kardeşim? Eşinizin, dostunuzun, akrabanızın bir tane mimarlık okumuş çocuğu yok mu? Bak sizin yüzünüzden oluyor. Yok kimse. Adamlar mimarsızlıktan yırtınıyor. Mehmet Arzu'dan rica ediyorlar. İyi bir insan çok şükür. Diyor tamam ya benim olanı vereyim diyor. Seyhan Avşar'ın haberi bugün en çok konuşulacak haber olmalı mesela. Çünkü nepotizm kavramının içi boşaltıldı. Dolma yapmayı denedik. Olmadı. Olmadı, kısmet değilmiş. Böyle kullanıyoruz biz. Artık boku çıktı nepotizmin. Gerçekten ilk haliyle düşünecek olursanız şu anda geldiği yerin alakası yok bizde. Nepotizmin ilk hali bu durumu görse gözyaşlarına boğulur. Bu ne hocam, biz bu kadarını hiç tahmin etmemiştik derler yani. Ama bizde böyle. YEP'in şifreleri de ayrı bir ekonomi haberi Mustafa yapmış, Mustafa Çakır. İktidar nasıl niyeti yeni ekonomi programının satır aralarında ortaya çıkıyor. Emekçiye düşük zam, gerçekleşen enflasyon yerine genellikle hedefin çok altında kalan rakamlara göre zam yapılacak. Yeni değil bu. 2018 Eylül'ünde açıklanan ikinci programda girmişti zaten. Burada eleştirmiştik yani. Olur mu kardeşim, sen gerçekleşen enflasyon hedef koyuyorsun. Hedefin alakasız bir hedef, zammı ona göre yapıyorsun. Enflasyon yüksek çıkıyor. Vallahi ben öyle hedeflememiştim. Yani tam öyle hedeflememiştik biz. Öyle mi olmuş ya? Allah Allah. Madenler özele. Bulunan rezervler kamu özel işbirliğinde yeni model finansmanla ekonomiye kazandırılacak. Umut salgında birçok şirketin tedarik konusunda ülke çeşitliliğine gideceği beklentisi var. Belki de yeni bir fırsat doğar. Ailelere inceleme, bağımlılık ve suç eğilimiyle ilgili profillerin çıkarılması için araştırma yapılacak. Elektriğe zam geldi. Şimdi diyeceksiniz ki, hacı nasıl geldi ya? Daha iki gün önce bizim Hazine ve Maliye Bakanımız çıkıp şunu dememiş miydi? Bir bakmışsınız Türkiye enerji ihraç eden bir ülke. Biz ne zaman bakacağız tam olarak? Şimdi bakmayalım. Söyler misiniz bize tam ne zaman bakacağımızı? Onu boş bulunmayalım diye. Yani şey olmasın, sıkıntı olmasın sonra. Boş bulunmayalım biz. Tam bakmamız gereken yerde cambaz düşüyor ipten o arada. Onu bakarken bir uyarırsanız bizi. Tam bak. Ha işte tam bakamadın, kaçtı, gördün mü? Tam demin Türkiye enerji ihraç eden ülke olmuştu. İşte bakmıyorsun. Göremiyorsun onunla. Ağlama bana. Ağlama. %5.7 artış. Hepsine hem de. Kimi yakaladıysa. Konut, sanayi, ot, bok, hepsi. TRT payı da arttı. Oh mis. Sebep. Niye artıyor TRT'nin payı? Sen değil miydin daha dün, önceki gün yapılan diziler şöyle izleniyor, böyle bayılıyor insanlar diyen? Satsın o zaman o dizileri, kazansın parasını. Sevgi dolu destek. Sabah en çok güldüğüm haber bu oldu benim. Erdoğan, ortağı Bahçeli'nin Anayasa Mahkemesi çıkışına yeşil ışık yaktı. Ekonomik sorunlara çözüm üretemeyen ve dış politikada yelkenleri indiren iktidar sürekli ülke gündemi değiştiriyor. Erdoğan, Bahçeli'nin Anayasa Mahkemesi yeniden yapılandırılsın çıkışı için parlamento bir adım atarsa seve seve ben de katılırım dedi. Sevmek şart mı? Bak tekrar söylüyorum, böyle bir mecburiyetiniz yok. Demokrasi böyle bir şey. Hiçbir siyasetçiyi sevmek, hiçbir partiyi desteklemek zorunda değilsiniz. Hiçbirini. Ben söylüyorum mesela. Benim bir siyasi görüşüm var. Ama bunun dışında baktığım zaman demin anlattığım, yani sürekli anlattığım, 5 yıldır konuştuğum gerekçelerle ben Adalet ve Kalkınma Partisi'ni sevmiyorum. Desteklemiyorum. Liderini de sevmiyorum. Sevmek zorunda değilim ki. Bunu zaten Erdoğan kendi de söyledi. Böyle demokrasi olmaz ki. Ben niye seveyim? Seve seve destek olurum. İşte ama sonuçta söylediğim şey bu. Aranızda oynadığınız mahalle arası Japon kale maç değil bu. Sevgiyle olmuyor. Devlet yönetmek çok daha ciddi bir iş. Olmalı. Evet, günün en önemli haberi Seyhan Avşar'ın haberi. Babam sağ olsun haberi. AKP'li babam. AKP'li değil, AK Partili. Ne diyordu beyefendi Mehmet Arzu? Onlar AKP'li, biz AK Partiliyiz. Biz değiliz, hiçbirinden değiliz. Sıkıntı olur mu? Ben de öyle düşündüm. Olmayacak. Devam edelim. Sabah gazetesine bakalım. Bırakalım bozguncuları. Haydut devlet Karabağ'ı terk et. Herkes bir gün takvim olmayı tadacak. Burada anlatılan Ermenistan yönetimi. Ki Azerbaycan'daki işgal altındaki bölgelerle ilgili olarak Ermenistan yeni değil ki, yıllardır aynı şekilde eleştirilmeliydi. Bunda bir beis yok. Ama burada eğer bunu söylüyorsanız siz, kendi devletinizi de buna göre yapılandırmak zorundasınız. Nasıl? Demin anlattığım koşullarla işte. Yani devlet yönetimi insanlara açık olmalı. Paşinyan üzerinden bunlar tartışılıyor. Siz aynı zamanda Türkiye'deki Ermeni yurttaşları da sürekli zan altında bırakıyorsunuz. Ayırsanız onu. Devam edelim. Bak şimdi habere bak. Köpürtülecek yer ne kadar köpürecek görelim. Stajı alınmadığı baroya başkan oldu. Hangi baro? İstanbul Barosu. Ha, İstanbul 2 numaralı barosu. Evet, İstanbul'un yeni barosu. Baronun içinden çıkan ikinci baro. İstanbul Barosu'nun başörtülü olduğu için staj ruhsatı vermediği avukat Gönül Yıldız 2 numaralı baronun başkanı seçildi. Yıldız, biz tercihimizi inancımızı yaşamak yönünde yaptık ve çalışmaya devam ettik dedi. Yapamazsın kardeşim. Yapamazsın. Bu konuda bu kadar açık olmak zorundayız. Bu başörtüsü özgürlüğü değil. Böyle olmaz. Çünkü simgeler üzerinden hukuk vurgulanacak olursa başka yerlere de gider. Bak tekrar söylüyorum. Bir hakim Galatasaray logolu kravat bile takamaz. Takmamalı. Onun tercihi tamamen düz olması gerekiyor. Siz sembolle bu işi yapamazsınız. Velev ki siyasi simge. İşte velev ki al. Ha, Mehmet Barlas okursanız mesela. Mehmet Barlas diyor ki ilaç gibi geldi Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi diyor. Artık yani taklacılığın bu kadarına insan pes diyor. Ya bizatihi sistemin başındaki insan diyor ki sorunlarımız var, zamanla düzelecek. İlaç gibi geldi diyor. Nasıl? Şahane değil mi? Mehmet Bey için çünkü önemli olan şey değil. Yani iktidarın temel niteliği değil. Kim oldu? O çok kolay uyum gösteriyor. Çok kolay. Fark etmiyor. Özal olur, Demirel olur, ne bileyim yani Erbakan olur. Fark etmez onun için ya. Vay arkadaş ya. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak. Borsa İstanbul'un yeni yapısı yatırımcı için ufuk açtı. Hemen dakika ve skor alalım mı? Bağlanalım. Diyelim ki dövizde durum nedir kardeşim? Yeşil olan mesela kaçtan gidiyor şu anda? 7.76.02. %13'lük bir yükselme var. Öbürü var ya hani daha büyük toplu olan şöyle daha tıkız. O da şu dakika itibariyle 9.10.01 düzeyinde. Evet. İşte öyle. Öyle yani. Bakıyorsun %27'lik bir artış görünüyor dünkü kapanışa göre. Niye? Yani borsada altın fırsat açmıştın. Borsaya girenler sabah gazetesi okumuyor mu? Bak insanı çıldırtmayın. Madem borsaya giriyorsun niye sabah gazetesi okumuyorsun? Okusana. Okur ne aldığını bil. Allah Allah. Boş boş işler yapıyorsun ondan sonra diyorsun ki ben borsada kazanamıyorum. Çok normal. Sabah gazetesi oku öyle gir. Takvimden önce tüyoyu al. Sonra. Sözcü bugün aramıza hoş geldiniz. Günaydın hayırlı sabahlar manşeti atmış. 4 ay boyunca vaka dediler. Son 2 ayda hastaya döndüler. Gerçekten muhteşem düşünmüşsünüz haberi. Hani dün yapsanız yine bir ihtimaldi de bugün bir parça geç mi oldu acaba? Hani ülkelerin hayatında 48 saat çok önemli değildir de gazeteler için önemlidir. Bir kere basılır çok özel bir şey olmadığı sürece. Mı acaba? Hani 350 bin satan bir gazeteden bahsediyoruz. Türkiye'nin en çok satan gazetesi. Evet yani. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günlük korona tablosuyla ilgili açıklama yaparken her vaka hasta değildir deyince büyük bir tartışma başladı. Her vaka hasta olur mu ya? Oh nerede o rahatlık? Bir dakika öyle hastalık yan gelip yatma yeri değildir. Vaka mısın değil misin? Önce bu ona karar vereceksin. Hastalık bilincini taşıyacaksın. Boru değil. Öyle basit değil o iş. Hastaysan hastalığını bil. Yani her şeyi çıkartıyorlar içinde. Adam 28'inde 28 Temmuz'da mesela düzeltmeyi vaka sayısını koyuyor. 29 Temmuz'da hasta sayısı. Onu hatırlatıyor Sözcü Gazetesi. Biz o gün niye değiştirdik bunu diye. 29 Temmuz günü. Yani 2 ay önce bu niye değişti? Soru bu. Doğru değil mi? Doğru. Altına da bir başlık açılmış. 4 ayrı kentten vakalı dışarıda dolaşıyor ama hasta sayılmıyor. Hasta değilse bu insanları engelleyemezsin ki. Ne yapacağız biz? Garibim polis gitse bunun başına. Hacı ne yapıyorsun sen ya? Sen hastası. Ne hastası? Doğru düzgün konuş dese adam haksız mı? Ben vaka sayısına dahilim. Hasta değilim ki dese. Bak Elazığ'da testi pozitif çıkan vatandaş karantina ihlal edip dükkana gitti. Polisten kaçamadı. Polise günah değil mi ya? Ya gidip bu adamla ilgilenmek zorunda kalıyorlar. Adamın işi sanki buymuş gibi. Hastayla muhatap olmak zorunda. Kırşehir. Ankara'da korona testi pozitif çıkan kişi Kırşehir'de şehirler arası otobüsten çıktı. Testim pozitif çıktı ama bakan da söyledi, bende herhangi bir belirti yok. Domuz gibiyim baksana, hiçbir şeyim yok. Ha o zaman tamam. Ne yapıyoruz? Komiserim şimdi şahsı aldık. Şahıs diyor ki, diyor ki ne? Ya ben diyor hiçbir belirti göstermiyorum. Bir bak bakalım belirtisi var mı? Yok, biz ateşi ölçtük, normal. Aksırma tıksırma da yok bunda. Yani ne yapacağız? Ne yapalım vallahi yani. Hani bakan da böyle dedikten sonra bırakın o zaman. Ne diyeceğiz biz? Malatya. Virüs taşımasına rağmen sokakta dolaşan vatandaş kontrolde yakayı ele verdi. Balıkesir. Testi pozitif çıkan kişi belediye binasına girmek isterken tespit edilip götürüldü. Ne yapacaksın? Gördün mü şimdi gül yüzlüm? Bok atmakla olmuyormuş değil mi? Başınız arşamaya çıktı. Süleyman Bey. Süleyman isim galiba, unuttum. Ne yapacaksın şimdi? Böyle daha mı iyi yalanın içinde yaşamak? Ya siyasal İslamcı omurgasızlığında bunlar. Çok normal, ne olacak ki? Benim işime yarıyor. Geç ya, salla. Divan Ali talebine Erdoğan'dan destek. Sebep? Devlet Bey söyledi. İşte Erdoğan da seve seve dedi. Bak bir daha hatırlatıyorum güzel kardeşim. Yasası gereği 17 üyenin 3'te 2'sini sen atadın zaten. Kalanını da mecliste sen seçtirdin. Ya daha neyini değiştireceğim bunu? Ya bir ara olsun ya, bir dokunacağın bir yer olsun kardeşim. Fikri takip gerektiren bir iştir gazetecilik. Dün sabah size söylemiştim. Meral Akşener'in dün topladığı genel idare kurulunda alacağı karar önemli. Ne yapılacak, ne edilecek diye konuşmuştuk. Meral Akşener Koray Aydın'ı almadı görevinden. Teşkilattan sorumlu devam ediyor. O. Bu arada siyaseten dışarı haber yollayan, istifaya hazırız falan diyen 15 milletvekili de bir süre daha bekleme kararı almışlar. Neyi? Gün doğmadan neler doğar? Bravo. Ya çok iyi siyaset yapıyorsunuz. Vallahi devam. Devam. Bravo. Sözcü böyle. Sabahı da gördük. Cumhuriyeti de gördük. O zaman buyurun bir güne gidelim müsaitlerse. Yalanın adı ulusal çıkar oldu. Koronavirüs verilerinin gizlendiğini itiraf eden Sağlık Bakanı gerekçesini ise ulusal çıkarları korumak olarak açıkladı. Her kesimden kocaya tepki yağdı. Dünya dalga geçti. Bakın bu haberi okurken yani bu ülkeyi seven herkesin canı yanar. Benim yanıyor, kanıma dokunuyor. Gerçekten kanıma dokunuyor. İngiltere Ulaştırma Bakanı çıkıp o açıklamayı yaptı. Ya bana dokunuyor kardeşim. Niye? Hani ben turizmciyim deyip başın arşa mı erdi diyen dingil gibi değil. Bana gerçekten dokunuyor. Çünkü bu ülkede turizmden geçinen yüz binlerce insan var. Hatta sayıları milyonlarca ailelerinde düşünecek olursanız. O insanlar etkileniyor. Bakanın itirafları dünya basınında gündemde yer aldı. Reuters, Sağlık Bakanı Türkiye sadece semptom gösteren vakalarını açıklıyor dedi. Telegraf, Türkiye'deki koronavirüs enfeksiyon sayısı resmi sayının 20 katı daha fazlaymış. The Guardian, koca sadece semptom gösteren vakaları açıkladı başlıklarıyla çıktı. Ya niye, ben niye buna muhatap olmak zorunda kalayım kardeşim? Niye benimle dalga geçsinler benim ülkemle? Niye? Biz mücadeleyi yürütüyoruz, vaka sayımız bu kadar. Ama tamam, biz devam ediyoruz. Olmaz. Olmaz. Ulusal çıkar. Ulusal çıkar falan değil. Kendi çıkarınız o. Kendinizi korumaya çalışıyorsunuz sadece. Kadınlar ölüyor, iktidar izliyor. Adana'da Erdoğan küpeli Tuğba Keleş'i katletti. Birçok davada katillere ihale indirimi dün de sürdü. Kadınlarsa yeni yasama yılının açılışında dört bir tarafta sokağa çıkarak İstanbul Sözleşmesi'nin hedefe alınmasını protesto etti. Bitti. Nasıl bitti? Bugünden itibaren yasak. Yasak bir aralığa kadar. Tesadüfe bak. 29 Ekim, 10 Kasım falan. Anma. Olur öyle ya. Aman. Bu arada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin her yerine Erdoğan'ın portresini asmışlar. Ya ben söylüyorum kardeşim. Yani yaşadığımı bildiğim bölümüyle size anlatmayı seviyorum. Çünkü o zaman kimse bana şunu diyemiyor. Ya yalan söylüyorsun. Hayır ben oradaydım deyip anlatıyorum size işte 5 senedir. Ben bak bu kadar yıl geçti. 16 sene sadece bu işi yaptım. Parlament ben hiç görmedim. Hiç görmedim böyle posterini astıran bilmem ne yaptıran. Vallahi görmedim. Ama artık bu da var. Bu neyi gösteriyor biliyor musunuz? Gerçekten bakın bağıra bağıra giden bir iktidarı izliyoruz şu anda. Bağıra bağıra gidiyor artık. Çünkü öyle bir yetersizlik ki bu. Ya poster attırmakla falan çözülmeye çalışılıyor. Mümkün mü? Ya geçeceksiniz ya, geçeceksiniz buna. Adamlar bunu yapıyor. 81 ilde bütün anmaları, toplantıları iptal ediyor. Sebep? Koronavirüs. Geçen hafta yok muydu? Gaziantep'te, Teknofest'te. Yok yok orada. Gaziantep'e gelmiyor ki. Alakası yok. İyi de en çok vaka sayısının olduğu illeri açıklarken Antep de onların içindeydi. Sağlık Bakanı'ndan duyduk. Yok işte ulusal çıkarlarımız gereği artık orada yok. Bak yapılabilir mi ha? Vallahi yapılabilir. Ulusal çıkarlarımız gereği Ankara'da Covid vakası yok mesela. Ama olmaz öyle vardı. Yok yok kaldırdık ulusal çıkar gereği. Çünkü siz fotoğrafa mercekle bakıp leke arıyorsunuz. Bunu dedi ya bize Sağlık Bakanı. Ben kendi üstüme alınıyorum kardeşim onu. Bana bunu dedi. Sen fotoğrafa mercekle bakıp leke arıyorsun. Aramıyorum Sayın Bakan. Siz yalan söylüyorsunuz. Çok net bu. Üstelik bir hekim olarak ettiğiniz Hipokrat yemininin arkasında bile durmuyorsunuz siz. Ya siz bunu açıklamakla yükümlüsünüz. Sizden rica falan edilmiyor. Sizin işiniz bu. Sonra ben söyleyince ben ulusal çıkarların karşısına çıkmış falan olmuyor. Ben vatan hain değilim. Tam tersine sizden daha çok seviyorum bu ülkeyi. Ve sizden daha çok herkesi kucaklayarak seviyorum. Siz sevmiyorsunuz. Eğer sevseydiniz bu yalanı söylemezdiniz. Ama hiç hikaye yani bundan sonra. Ne olacak ya aman. Yayınla 81 il valine. Yolladık mı genelgeyi? Yolladık. Oh comolokko bundan sonra onlar düşünsün. Bana ne ya? Aman. Ölümlü dünya ne olacak yani? Ne oldu? Başı göğe mi erdi? Başın arşa mı değdi? Dedi ya. Öyle dedi ya işte Süleyman Bey. Turizmciyim ben. Vallahi ben sıradan yurttaşım. Hiç gereği yok. Yani turizmci olmaya. Gördün mü? Süleyman Bey. Yaşadığın yere turist gelmediği zaman hesabı bana sorma. Bu mücadeleyi yalanla yürütenlere sor. Ondan sonra oturup ağlıyorsun. Vallahi bilemem kardeşim. Bilemem. Yani bu saatten sonra sen düşün ya. Oturup ben düşünecek halde değilim yani. Senin sorunun. Nurcan'ın, sevgili Nurcan Gökdemir'in Ankara temsilcisi Bir Gün Gazetesi'nin aynı zamanda masrafın böylesi diye bir haber var. 2019 yılında sarayın yıllık harcaması bir önceki yıla göre 4 kat artışla 3.6 milyar lira oldu. Ne? 3.6 milyar ya. Ha milyar. Ben de bir şey zannettim ya. Of. Yani bunu konuşan insan 4.5 milyon liraya kilosu 8 milyon liraya domates almış insan. Eski milyar değil mi? Yok yenisi. Katrilyon yani bu. Sarayın harcaması 3.6 katrilyon. Sayıştay da denetlemiş demiş ki tüm yönleriyle doğru ve güvenilir. Budur ya. Budur işte. Oh mis. Kar amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan transferler 12.5 milyon lira olmuş. Ne güzel ya. Vallahi çok acayip iyi ya. Tamam abi. Tüm yönleriyle güvenilir. Tamam tamam. Elektriğe %5.75 zam geldi. 200 kilowatt tüketen bir ailenin faturası 150 lirayı buldu. Kış döneminde doğalgaz ödemesinin 466 lirayı bulmasıyla asgari ücretin 1/4 faturaya gidecek. Bak gerçek bu. Gerçek bu. Sadece su, elektrik ve doğalgaz harcamanla asgari ücretle yaşıyorsan eğer, asgari ücret aldığın bedelin yarısını faturaya basacaksın. Kira. Yani bir de kira varsa hepten geçmiş olsun. Ha kalır 100 lira falan kalır. 100 lirayla işte günlük 3,5 lira falan yaşanır yani. Bir simit bir çay 4 kişilik aile bölüşür artık hepsini. Simit ve çay hesabıyla iktidara gelmiş bir insanın iktidarında konuşuyoruz biz bunları düşünün. Bir gün böyle, evrensele bakalım. Gerçeği gizleyenler ölümlerden de sorumlu manşetiyle çıkmış. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, semptomu olmayan vakaları açıklamadıklarını itiraf ederken, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyesi Halis Yerlikaya, sürecin bu noktaya gelmesinde ve artan ölümlerde Sağlık Bakanlığı birinci dereceden sorumludur dedi. E kardeşim, kime söyleyeceğiz? Başka kime söyleyeceğiz ki? Ne diyeceğiz? Vallahi ben çok merak ediyorum ya. Kime söyleyeceğiz? Mesela sağlıkta bir sıkıntı çıktığı zaman kime söylüyoruz? Ha tabii şunu söyleyebilirsiniz siz de içinizden ve haksız olmazsınız. Ya kardeşim, HDP'liler gözaltına alındığında açıklamayı Sanayi Bakanı yapmadı mı? Yaptı. Hatta sen de demedin mi? Hayırdır lan, Sırrı Süreyya İHA projesi mi çalmış diye. Demedin mi? Dedim. E o zaman tamam, onu sormak zorunda değilsin. Mantıklı aslında. Evet ya, düşününce. Doğru doğru. Tabii ya, ben geri aldım lafımı. HDP'den mecliste oturma eylemi. HDP Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşma yaptığı meclis açılış oturumuna katılmayarak bahçede oturma eylemi başlattı. HDP eş genel başkanı Mithat Sancar bu kadar büyük bir haksızlığı, hukuksuzluğu, zulmü genel kurulda değil meclis bahçesinden duyurmayı daha uygun gördük dedi. Protestolarını yaptılar. Ama bugün yeni bir durum var. 17 kişi tutuklandı. Serbest bırakılan 3 kişi var. Dün gözaltına alınan 19 kişi daha var. Her şey birbirine girmiş durumda. Ama biz böyle bakmayalım olaya. Biz onun yerine Yeni Şafak'a bakalım mesela. Çünkü Yeni Şafak'ın genel yayın yönetmeni, aynı zamanda biliyorsunuz hani omuz seviyesinde olan, böyle gün içi daydream denilen hikaye var. Arada kafa gidiyor, gün içinde de gidiyor. Böyle sanrıları var falan. Tuhaf tuhaf şeyler görüyor, yazıyor onları. O bugün Türkiye artık küresel bir güçtür. Şimdi Azerbaycan da yükselecek. İran Ermenistan'ın yanında, peki Tahran'ı korkutan ne diye yazmış. Kafalar nasıl bir çalışıyor görüyor musun? Dün hatırlıyor musunuz? Ahmet Hakan'ın yazısında İran'a ben artık İran İslam Cumhuriyeti demem. Çünkü bu yaptığınızın Müslümanlıkla alakası yok. Siz Azerbaycan'ın yanında duracağınıza Ermenistan'ı destekliyorsunuz. Ben bundan sonra böyle demem yazısı vardı. Kafanız aynı çalışıyor görüyor musun? Sanki sadece bunu yapmakla olacakmış gibi. Yeni Şafak gazetesi bugün Vahşet'in kayıtlarını yanıtlamış, yayınlamış. Ne? Hangi Vahşet'in kayıtları? Cemal Kaşıkçı cinayeti. Yeni Şafak, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın katledilmesinden dakikalar önce Suudi yetkililer arasındaki konuşmanın kayıtlarına ulaştı. Kaşıkçı'yı parçalamayı planlayan katillerin soğukkanlı ifadeleri tüyler ürpertici. Adli tıp uzmanı Al-Tubagi, kolay olacak, eklemler ayrılmış olacak, parçalara ayırırsak iş bitmiş demektir diyor. Saat 13.02'de başlıyor. Veliaht Prens'in koruması Maher Abdülaziz Mutreb ile adli tıp uzmanı Al-Tubagi arasında. Hatırlıyor musunuz havaalanında geçiş görüntüsünden? O zaman bu adam, bir dakika ya, adli tıp uzmanı bu önemli bir herif falan diye konuşulmuştu. O. Mutreb diyor ki, gövdeyi bir torbaya koymak mümkün müdür? Tubagi, hayır, çok ağır. Kolay olur. Eklemler ayrılmış olacak. Sorun yok. Bedeni ağır. İlk kez yerde kesiyorum. Eğer plastik torbalar alır ve parçaları ayırırsak iş biter. Her birini saracağız diğeri torbalara diye konuşuyor. Nasıl rahat konuşuyorlar görüyor musunuz? İnsan insan, bir insanı öldürüp parçalara ayırıyorlar. Bu arada ben sabah ifadenin bir bölümünü okurken hani gerçekten midem kalktı sabahın o saatinde 7'de. Çünkü bir yerde bu Al-Tubagi denilen çakal, aşağılık yaratık, kurbanlık hayvan geldi mi diye soruyor. Kurbanlık hayvan geldi mi? Rezalet ya, rezalet. Kafa nasıl aynı? Bu eleman var ya, saçlar omuzlarda aynı. Ahenkle dans eden, saçları ahenkle. Evet, kıskanıyorum kardeşim. Daha çok saçı var benden. O ezberlerinizi unutun. Her şey yeniden tanımlanacak diye yazmış bunun yazısında bir yerde. Kim geldi aklınıza? Tabii ki onun gibi olamaz. O çünkü gazeteciliğin ulaştığı son nokta. Allah da beterinden saklasın zaten. Kim geldi aklınıza? Kim gibi yazmış? Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Yeniden tanımlayacağız. Kartlar yeniden dağıtılıyor. Vay arkadaş ya. Ya çünkü kafa oraya kadar gidebiliyor. Zihne o kadar izin verildiği için kafa orada duruyor. Hep beraber. Ha bak, Serdar Bey'in söylediği lepiska. Daha küt olan. Onun gibi yani. Böyle yazıyorsun. Ortamı böyle köpürtüyorsun çünkü. Bir sürü tip de buna inanıyor. Oo çok iyi lan. Lan kartlar yeniden dağıtılacakmış oğlum. Biz de gitsek mi? Bize de kart verirler mi? Akşamın bugünkü manşeti Ermenistan haydut devlet Azerbaycan kendi köbeğini kesiyor. Başkan Erdoğan, başkan! Hattatlı sahtecilik. İki avukat sahte imza için bir hattat, kontrol için bir kriminolog polisle çete kurdu ama her şey mükemmel gitmedi. Biraz hızlı okudum, anlamamış olabilirsiniz. İki avukat var. Ya hikaye şu. Şimdi sabah ben de okurken o kadar çok mesleği üst üste yazmışlar ki. Önce dedim ki ulan bunu nasıl çözeceğiz? Kaç kişi var burada? Kaç kişi var? Hani 70'lerin İtalyan pornosu gibi 1000 tane insan giriyor bir anda devreye. Avukat Ferhat P'nin bankacı eşi hesabında yüklü miktarda para olan müşterilerin imza sirkülerini kocasının kurduğu çeteye veriyor. Bir avukat var, onun eşi de bankacı. Bankada onların şubede çok fazla parası mevduatı olan insanların imza sirküllerini kocasına veriyor. Kocasının da çetesi var. O da hattat var bir tane çetenin içinde. FTG diye kısaltılmış ismi. Ona veriyor. Hattat oturuyor. Bu iş adamlarının imza attığı kalemleri onların inceliklerine göre buluyor. İmza çalışması yapıyor. Tamam mı? Çetenin elemanı kriminolog var bir tane. O kriminolog da imza sirküleri gidiyor ya şimdi bu imzayı, sahte imzayı veriyor. Diyorlar ki bunu bir kriminoloğa gösterelim. Var. Kriminolog beyefendi. Ha doğru harbiden kriminolog. Herif bakıyor diyor ki gerçek. Hop işlemleri çakıyorlar. Nasıl? Ya sahtekarlık artık bu noktaya geldi yemin ediyorum. Çete çok profesyonel. Çete inanılmaz profesyonel çalışıyor. Yani kadroyu nasıl kuruyorlar görüyor musunuz? Kadro böyle çalışıyor. Vay arkadaş yani. Ama işte öyle. Suç makinesi bu kez öldürdü. Akşamdan okuyalım da haberi. Akşamdan hani ya sen vatan hainisin falan demesin kimse. Adana'da tacizden 8 yıl hapis cezası alan bir kişi arkadaşlık teklifini reddeden genç kadını öldürdü. Başka bir kadını taciz etmekten 8 yıl 3 ay hapis cezası alan ancak cezası henüz kesinleşmeyen Erdoğan Küpeli dün sabah Tuğba Keleş'in çalıştığı markete geldi. Saplantılı manyak bir ay önce kaçırmaya çalıştığı ve arkadaşlık teklifini reddeden kadını vurarak öldürdü. Ardından da intihar girişiminde bulundu. Gencecik bir kadın öldü. Başka bir kadını taciz ettiği için 8 yıl 3 ay hapis cezası var ama kesinleşmemiş. İlk yayında konuştuğumuzu anladınız mı şimdi? Kavramın içinin boşaltılması. Bakın burada normalde yargılama var. Doğru mu? Yargılanmış. Hapis cezası var mı? Var, almış 8 yıl 3 ay. Ama her türlü işte, işine gelmeyen her türlü işte, tutuklamayı bir önlem, tedbir olarak değil de bir zorunluluk gibi gören bugünün hukuk sistemi abiyi bırakıyor. 8 yıl 3 ay hapis cezası var. Bırakıyor. O da gidiyor başkasını öldürüyor. Gencecik bir kız. Bir ailenin canı yandı. Allah anasına babasına sabır versin. Ama yani sabır versin demek de olmuyor işte. Soru, kim koruyamadı bu kızı? Kim? Çalıştığı marketin sahibi mi? İşte bunu konuşmayın diyor. Bunu konuşmayın, konuşmayın. Ama bak sosyal medya yasası yürürlükte. Türkiye'ye temsilci atayın. Sosyal medya yasası yürürlüğe girdi. Buna göre Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal medya platformları Türkiye'de temsilcilik açacak. Bir ay içinde temsilcilik açmayana para cezasından bant daraltmaya kadar kademeli yaptırım geliyor. Nasıl? Boş ver bunları ya. Bak gazetenin güzeli. Nerede? Dur sabah açtım şuradan. Heh. Emekliye 2912, memura 3849. Lira mı? Yani bir şey koyma, birim koymayı düşünmedik biz. Sayı olarak daha çok. Emekliye 2912. Ne bu, yasa numarası mı? Olabilir. Her şey olabilir. Yani 2912 tane boncuk mesela. Neden olmasın? Emekli misiniz? Evet, buyurun boncuklarınız. Neden? İşte arkadaşlarım bir grup insan var, onlar çok önemli. Diyarbakırlı beyefendi var, onun 3 çocuğu mesela. Onlara baktık biz. Onların bokunda boncuk bulduk. Sadece onlar çalışıyor. Mesela Diyarbakır'dan bir tek mimar o çıkıyor. Topladık, size de bu. 2912 tane boncuk düştü. Her şey olabilir. 2912 tane fasulye tanesi. İşe yarar. Vallahi en azından pişirir yer insanlar. Nijerya parası mesela 2912. Şey nedir bilmiyorum. Ne deniyor ona bilmiyorum ama ondan. 2912 liret. Liret mi? Liret yok ki artık. Olsun işte. Sizde bulunsun. 2912 eski tip Fransız frangı. Hani böyle Borsellino'da falan vardır ya. Jean-Paul Belmondo ceketin cebinden bir cüzdan çıkartır. Baya yani gece yatarken üstünü örtebilirsin cüzdanı. Şu kadar. Çünkü içine koyduğu para bu kadar. İçinizde o dönemin franklarını hatırlayan var mı? Ben hayatımda ilk kez Fransa'da bir taklit eserler müzesine gitmiştim. Seneyi çok hatırlamıyorum. 2003 olabilir. 2003 ya da 2004. İlk kez orada görmüştüm. Paranın taklidi için koymuşlar. Ya yemin ediyorum bak 4 tanesini al. Gece üstünü örtebilirsin. Açıkta kalmaz yani. Jean-Paul Belmondo çıkartır şeye verir. Alain Delon'a verir onu. Al paranı diye. Olabilir. 2912. Ne bileyim. Ha 2912 tane kulhüvallahı. Dua. Emekliye dua edeceğiz biz. Toplandık. 2912 tane Fatiha okuyacağız mesela. Olabilir. Yani şey belli değil. Ama ne zaman emekli olurum sorusu gündemde yerini koruyor. Hastaya ayda 1544 lira. Bak mesela bu lira. Bunu biliyoruz. Hasta mısın? Evet. Kesin mi? Yani test pozitif çıkmış ama belirti var mı? Evet. Olmaz o. Yani belirti olmaz o. Mümkün değil kardeşim. Sen vakasın. Oldu o zaman ben gebereyim. Yani tabii rahat olun. Şey yapmayın yani. Borsada kazanma yolları. Günceli takip et. Doğru hisseyi seç. Nasıl? Bilmiyorum artık. Her şeyi de devletten bekleme. O kadarını da sen yap. Vergi testi. Ayda 1000 lira kazanıyorum diyen popçu Berkay 2.6 milyon liraya cip aldı. Bir daha söyle. Ayda 1000 lira kazanıyorum. Dava vardı ya hatırlıyor musunuz? Hani Arda'yla Halil Sezai tutuklu biliyoruz. Halil Sezai tutuklayınca bitiyor çünkü her şey. O toplumun en çok nefretini alan o. Yani kendisini taciz eden komşusu şiddet falan. Şiddet bir tek Halil Sezai yapınca şiddet oluyor. Ama o duruşmada biz görüyoruz ki Berkay'a diyorlar ki sen ne iş yaparsın şarkıcıyım ne kadar kazanıyorsun? Ayda 1000 lira diyor. Sonra jipe bakıyorsun 2.6 milyon lira. Abi 2600 ay çalışmış olması gerekiyor hiç yememesi gerekiyor. 2600 ay. Evet 12'ye böleceksin biliyorum ama insan ömrünü geçiyor bölme. Yani 200 küsür sene ediyor. Bölme. Bence mantıklı. Çok mantıklı. Alabilir. Ayda 1000 lira kazanıyorsa. Plakanın test araçlarına ayrılan T servisinden olması, serisinden olması dikkatten kaçmadı. Vergiden kurtulmak için bu yola gittiği anlaşıldı. Test aracı. Hocam almadık ki biz bunu. Almadık ki. Test için verdiler bana. Nasıl yani? Ya evet. Ya galerici tam önünden geçiyorum. Bak geçmiş gün tam da hatırlamıyorum. İçeriden biri dedi ki birader bir baksana. Döndüm dedim ki bana mı söylüyorsun? Evet dedi gel be. Gel. Nasıl buldun dedi bizim. Jeep de Mercedes bu arada. Yani hakikaten bakmaya kıyamazsın o kadar güzel bir alet. Beğendin mi dedi arabayı. Dedim eşek miyim herhalde beğendim. Al dedi kullan. Nasıl yani dedim. Kaç para kazanıyorsun dedi. Dedim ki 1000 lira. Oo tamam dedi tam bizim standımız. Yalnız dedi T plakayla kullanacaksın. Hocam dedim yani buna anabacı Vokke şey koysan, plaka koysan yine kullanır bu. Fark eder mi? 1000 lira kazanıyorum, 2.6 milyonluk jipe biniyorum. Nasıl? Çok güzel değil mi? Bak mesela şimdi bu arkadaşlara vergi denetimi yap. Ne vatanseverlik kalır, ne askerlik kalır, Kuzey Irak operasyonu kalmaz, BK kalmaz. Hepsi. Ya bu galerici niye başkasına vermiyor birader? 2.6 milyon lira. Enerji için bir avuç badem. Zaten bu saatten sonra o olacak. Elektrik çok pahalı. Bir avuç bademin tamamını yiyor muyuz? Yoksa bir kısmını ayıralım mı? Hani enerjiyi belki öyle verecektir. Ne bileyim kardeşim. Yemekle mi hepsi alınıyor? Bilemedim yani. Romatizmaya balık ve yumurta. Hadi bakalım hafızaları, saksıları bir çalıştıralım arkadaşlar. Biz romatizmaya balık haberini daha önce duyduk mu, duymadık mı? Hatırladınız mı? Burada çok kafasını yapmıştık 3-4 sene kadar önce. Şu alabalık muhabbeti, hani dağlara taşlara bel fıtığı tedavisi 0500 bilmem kaç. Hatırladık mı? Alabalık bağlıyorsun, çok iyi geliyor. Bu öyle değil, bunu da bağlamıyorsun. Diyor ki ağrıları doğal ilaçlarla dindirin. Evet hocam, ver. Balık omega 3 iltihabı giderir. Yumurta eklem dokusunu geliştirir. Nar ayaktaki şişlikleri indirir. Hocam bak, yine aynı boka sarıyorsun. Bu ödem muhabbeti mi yapacağım buradan? He lan, yine hatırla. Biz onun adını hatırlayamıyoruz ya. Bu sığır var bir tane. Ayaktaki şişlik, bacaktaki şişlik deyip duruyor ya. Onun diyorum kısa bir söyleyişi vardı. Neydi o? Ömer mi, ömür mü, öyle bir şey. Hatırlayamıyoruz ya. Neydi? Ödem ödem. Heh. Ayaktaki şişliği giderir. Enginar. Yanmaya karşı birebirdir. Ney? Yanma. Nasıl lan? Ya mesela bu dünyada çok günah işledin. Öbür tarafta yanacaksın. Enginarı yüklüyorsun buradan. Yanmıyor musun? Ya öyle değil ya. Yanma olur yani. Yangı. Midede olur, bacakta, kıçta, başta. Ona enginar. Üfür üfür söyle, ne olacak ki? İşte onun için diyorum, erişte bulgur kıçından uydur diye. Ya sen de yaparsın böyle sayfayı. Çocukları bir alalım mı bir şeye, kenara? Şu seksli soruyu okuyayım. Ailemizin doktorun Afis Karagözoğlu'na gelen. 39 yaşında üzüntüden menopoza girdim, ne önerirsiniz? Şimdi size menopoza girdiğinize dair. Doktorunuz bir jinekolog. Evet, siz menopoza girmişsiniz dediyse zaten o size bir şey önermiş olmalı. Ha, ben öyle şey yapmadım ki. Yani girdim diye düşünüyorum. Bu mu? Evet yani. Nasıl yani, neler yaşadınız? İşte yani söylettirmeyin bana menopozda yaşanan şey genel. Hocam bir doktora gitsen. Ha ablacığım, bir doktoruna gitsen. Çünkü başka bir şey de olabilir. Sıkıntılı bir durum çıkmasın sonra. Mektupla sorunca olmuyor bu. Mektupla sorunca o bir tane dana var yani. Böyle şey yapıyor. Bir kitap alıyor. Kitapta da ne bok olduğu belli değil. O kitabı bulmak lazım asıl. Kitaba bakıyor. Böyle kadın yatıyor. Minder alıyor mesela. Yerleştiriyor. Sırtını hafif kaldırıyor. İşte bacağı alıyor. Omza, yani neyse işte bacağı alıyor kenara. Böyle bakıyor. Ha dur, yanlış çizdik onu diyor. Silip böyle çizik atıyor falan. Anca onun olur ablacığım bu. Böyle olmaz. Böyle jinekoloji olmaz. Bak, bunu okumuş binlerce insan var. Çok iyi hekimler var. Ayrıca senin sağlığın burada önemli olan. Böyle mektupla çözemezsin bunu. Hiçbir şey yoksa aile hekimine git. Aile hekimi zaten yönlendirecek seni. Ama böyle yapma. Allah korusun, bak altından başka bir şey çıkar sonra. Yok benim, durduramıyoruz bizi ya. Vallahi durduramıyoruz ya. Nasıl? Hayatta yapmaz. Hayatta yapmaz öyle bir şey. Geliyor bu mektuplar. Gülay kurtuldu, Tuğba'yı vurdu. Adana'daki eski öğretmen Erdoğan Küpeli, Hataylı Gülay Mübareki tacizden 8,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu kez kasiyer Tuğba keleşe taktı, arkadaşlık teklifini reddeden genç kızı öldürüp son kurşunu da beynine sıktı. Gülay Mübarek kurtuldu. Tuğba Keleş maalesef gencecik bir kadın, artık yaşamda değil. İtrio, İtrio, İtrio. Oğlum araya bir tane daha iyi koymanız lazım lan. Böyle olmaz o. İtrio. Ne demek o? Rusya ve Fransa Paşinyan'a gazı verdi. Fakat Türkiye'nin desteğini alan Azerbaycan Ermenileri ezdi geçti. Şer üçlüsünü uçuruma itti. İtrio. Bu biraz sert olmamış mı? Kınalım, ha? Evet ya, dün gece, bak dün gece manşeti atarken mantıklı gelmişti. Ama şimdi evet biraz sert olmuş. Bir de aradaki ikinciyi unutmuşsun. Bu hani İtalyanca'da ITT Rio diye bir kelime var mı? Nasıl yani? Photoshop var. Olmaz olur mu? Şöyle düşün. Bir uçurum parçası var, tamam mı? Yani uçurum böyle görünüyor, aşağı doğru oyulmuş bir yarda. Yarın ucunda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron duruyor. Onun arkasında Putin duruyor. Bu arada Bu bebeğe bakın, vallahi bak, bu ittirmeye başladı. Asıl bu ittiriyor size. Uçurumun ucuna aynı parçanın içinden Photoshop'la bir parçayı kesmiş, onu eklemiş incecik. Ama yer çekimine aykırı gösterdiği şey. Çünkü şöyle düşün, burası uçurum, aşağısı deniz. Şunun ucunda bir parça daha var. O da aşağı doğru sarkıyor. Onun orada durma ihtimali -3 bile değil. Ama koymuş. Tamam. Evet bak, bozok, Doğan bozok. Üçlü anlamında olabilir. Doğru vallahi, helal olsun. İt trio. Evet evet. Trio üçlü it seti. Oo, çok ağır. Bunu koymuş. Uçurumun aşağı uçacak parçasında da Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan var. Bu çocuk size ittiriyor. Büyük ittiriyor hem de. Yani kusura bakmayın da. Ağır gidiyor. Cinayet itirafı. Hazır mısınız? Bu haber galiba akşamda da gördüm ben bu haberi. Bir gazetede daha var, birinci sayfasında. Hangisi hatırlamıyorum. Beylikdüzü'nde Kübra Boyraz'a ölüm botoksu yapan kliniğin doktoru Öner Özsoyer'den kan donduran ifade. Dikkat! İşlemi ilkokul mezunu patron Erdal doğru yaptı. Müdahale etsem beni atardı. İş yeri sahibi ben değil miyim? Evet. Ya botoksu ben yapamayacaksam ben niye açtım burayı? Ama o hekimin işi. Olmaz kardeşim. Seni ben işe aldım. Paranı ben ödüyorum. Botoksu da ben yapacağım. Bu kadar basit. Ama olmaz ki. Vallahi yani koşullarımız bu. Bilemem. Şu haberi 4 kere okudum. İçeride de devamı yok. O yüzden de bir bok göremedim. Zonguldaklı 3 genç sahilde gitar çalan tıp öğrencisi Çağatay Çelik'e saldırdı. Bize de söyle deyip burnunu kırdı. Ne? Tıp öğrencisi Çağatay Çelik var. Zonguldak'ta sahilde gitar çalıp şarkı söylüyor. 3 tane çakal geliyor. 3 tane it. İttiriyor. Bize de söyle deyip saldırıyorlar ve burnunu kırıyorlar. Ben anlamadım. Yani sadece içinde vahşet var da burnu kırıkken size nasıl söyleyecek? Biz öyle düşünmedik ki onu. Blok Aj. Aj. Millet Aj. Aj. Onun gibi. Dünyada üçlü bir yapı var. Anladın sen onu. ABD, İngiltere, Çin ve Avrupa Birliği. 4 oldu. Yok, ABD ile ABD ayrı, İngiltere, Çin birlikte. İngiltere ile Çin birlikte. He lan, bu saçma oldu. Ama şimdi Amerika ile Çin birlikte desem olmaz. TikTok'tan girdiler birbirlerine. Olmaz. Ya 3 yazdım. Sen 3'ümüzü 4 oku. Salla. Dünyanın her yerinde çatışan bu blokların en çok olmak istedikleri toprak parçası Türkiye. Nasıl yani? Avrupa Birliği var, o aslında Türkiye mi olmak istiyor? Burası da saçma olmuş. Dün gece çok da mantıklı gelmişti yazarken halbuki ya. Oluyor arada bir öyle. Mesela Amerika Türkiye mi olmak istiyor? Evet. O kesin yani, onu biliyoruz. Yani Trump'ın başka liderlerin yerinde olmak istediğini biliyorum mesela. Yani onun gibi böyle söylediği, tak diye söylediğini şak diye yapanlar olsun, istiyordur o. Ama hani toprak anlamında zannetmiyorum. Azerbaycan-Ermenistan savaşı da bu denklemin sonucu. Ya çok özür dileyerek sorum geldi. Bir şuraya yapıp çıkabilir miyim? Denklem koymadın. Nasıl koymadın işte? Dedim ya, dünyada üçlü yapı var diye. Ha, denklem değil ki o. Niye? Denklem olması için tarafları olması lazım. Hani 2x artı y eşittir 8 mesela. Ha, onu yapmadık değil mi? Üçlü yapı deyince ben denklem oldu zannettim onu. Olmuyor öyle. Matematiğin de ırzına geçtin. Tebrik ediyorum. Yani bir yazının içinde sosyal bilimlerin tamamı artı matematiği böyle hunharca ve defalarca elden geçirmek her baba yiğidin harcı değil. Gerçekten saygı duyuyorum. Alkışlıyorum yani. Denklemin bir tarafı mı? Denklem yok ki lan ortada. Neyse ya, işte sen yazıyı öyle oku. Aman, her şeyi de ben mi düşüneceğim ya? Romatizmaya balık yumurta haberi yapmışım şurada. Yani emekliye şu 2912 ne acaba ya? 2912 sayılı yasa. Olabilir ha. Vallahi olabilir. Dakika ve skor alalım yayını kapatmadan önce. Şu anda serbest piyasada size son olur bunlarda. Bak normalde git bankaya bunun 15 kuruş üstü. Yeşil olan, o hani saçaklı olan var ya, onun kullandığı para. Covid-19 olmuş ha. Onun kullandığı 7.76.39 sana son. Öbürü, hani hanımefendi var siyaseti bırakacağım dedi. Onun daha tıkız olan para. O da 9.10.42 şu anda. E artmış. He ben de onu diyorum, artmış. Niye? Ben ne bileyim niye? Bana niye soruyorsun? Devlet yönetenlere sorsana. Ben bunun artma gerekçesini açıkladım sana. Artacağını da açıkladım. Ya yani namuslu bir ekonomist bunu yapmak zorunda çünkü. Ama devleti yönetene soracaksın Hafız. Bana değil. Beni aşar bu iş. Herkese çok teşekkür ediyorum. Bu haftayı birlikte karşıladık, birlikte bitirdik. Bunun için özellikle teşekkür ediyorum. Ama teşekkür etme gerekeceğim. Sadece burada bulunmanız değil. Burada bulunmanızın birbirimize benzemekle bir alakası olmaması. Evet, biz çok farklıyız. Hayatımız çok farklı bizim. Hep de öyle olacak. Biz birbirimize benzemeyeceğiz. Ama aynı ülkeyi sevmeye, vatanımızı sevmeye devam edeceğiz. Ve bu ülke için iyi düşler kurmaya, bunun için de oturup birlikte konuşmaya devam edeceğiz. Vazgeçemeyiz bundan. Çünkü konuşmazsak uzaklaşacağız ve bu uzaklık ayrılık getirecek. Kaçınılmaz bir ayrılık. Oysa direnmek hepimiz biliyoruz ki mümkün. Tam da burada 5 yıldır yaptığımız gibi. Ve eğer diyorsanız ki, ya valla 5 yıldır devam ediyor. Ben de ne zamandır yapacağım ama hep erteliyordum. Söyle bakayım, nasıl destek oluyoruz bu yayına? Bak böyle. Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Patreon.com Ünsal Ünlü. YouTube'u açın. Arama çubuğuna Ünsal Ünlü yazın. Yanındaki büyüteci tıklayın. Hoş geldiniz, benim kanalımdasınız. Abone ol düğmesini gördünüz mü? Heh, birinci yapacağınız o. Abone ol düğmesini tıklamak. Korkmayın, para pul istemeyecek. Bu yayınlar parasız. Her zaman öyleydi. Hep de öyle olacak. Mail adresinizi yazıp abone olacaksınız. Ama bunu yaptığınız zaman şunu becermiş olacaksınız. Ben bugünün saçma medya düzenine mahkum falan değilim. Ben seçerim. Ben. Ben yaparım. Onun için abone ol düğmesini tıklamanız gerekiyor. Bir de o düğmenin yanında şu anda yayını mesela aynı anda 1500 kişi izliyor. 738 beğeni var. Eğer beğendiyseniz lütfen ondan da geri durmayın. Şu yukarı doğru baş parmak işareti var. Tıklayın onu. O da bu beğendiğiniz videonun daha çok gösterilmesi anlamına gelecek YouTube'da. Daha çok işe yaraması anlamına gelecek. Para pul istemiyor o da. Gerçekten çok rahat yapabileceğiniz bir şey. Onu da yaparsanız mutlu olurum. Abone ol düğmesinin yanında bir tane zil var. Küçük eski tip bir zil. Anlamı şu. Onu da tıklarsanız yayınlar başlamadan size haber verecek YouTube. Hadi senin abone olduğun kanalda yayın başlıyor diye. Katıl düğmesini gördünüz mü? Katıl düğmesi de şu işe yarıyor. YouTube sayfamın açılışında kısa bir video ile anlatmaya çalıştım ama katıl düğmesi sizin isterseniz kullanacağınız yardım yollarından bir tanesi. YouTube'un getirdiği bir imkanla bu kanalı, benim kanalımı aylık 5, 15 ya da 60 liralık aylık desteklerle katkı vererek siz de devamına yardımcı olabilirsiniz. İsterseniz. İstemezseniz mi? Canınız sağ olsun. Öyle bir zorunluluk yok ki zaten. Bu yayınlar ilk gününden beri parasız. Bundan sonra da hep parasız olacak. Bir de unsal@unsalunlu.com adresine mail atacak olursanız ben size katkı iletmenin başka yollarını anlatan bir maille yanıt veririm. Ama en büyük desteğiniz ne değişti ne de bundan sonra değişir. Burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Hepinize çok güzel bir gün, çok güzel bir hafta sonu diliyorum. Elbette bunların yanında en çok sağlık. Pazartesi sabah saat 9'da ölmezse kalırsam ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Herkese çok güzel, çok sağlıklı bir hafta sonu diliyorum bir kez daha. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.